Ayrım 21. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu. Salah Birsel. Sayfa 297. Bu yüzyılın önemli yalılarından biri de Aslanlı Yalı diye anılan Yeniköy'deki Sait Halim Paşa yalısıdır. Sait Halim Paşa'nın kardeşi Abbas Halis Paşa'nın yaptırttığı yalı, 1900 yıllarında kimi kişilerin yalıda dokuncalı belgeler ve silah bulunduğunu padişah jurnal etmesi üzerine görevlilerce aranmış, yalıya gidip gelenler de gözlenmeye başlanmıştır. Buna çokça üzülen Sait Halim Paşa yurt dışına çıkmış ve ancak 1908 meşrutiyetinden sonra memlekete dönmüştür. Sait Halim Paşa 13 Haziran 1913'te sadrazam olduktan sonra daha çok Sadaret Konağı adı verilen Sultanahmet'te Fuat Paşa Türbesi karşısındaki konakta oturur. Ama ara sıra yine Yeniköy'deki yalısına gelir. Goben ve Breslau adındaki Alman zırhlılarının Karadeniz'deki Rus limanlarını topa tutmaları üzerine Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalınca buna katlanamayan paşa görevinden çekildiği günde Yeniköy'deki yalısına koşar. Çekilme yazısını geri alması için ricaya gelen bakanların topu da oraya değin uzanmak gereğini duymuşlardır. Bir gün kendisini yoklamaya gelen Doktor Necmettin Arif, Celaleddin Arif, Mehmet Akif ve İbnül Emin Mahmut Kemal'in önünde Sait Halim Paşa şöyle der: "Tanıdıklardan biri yeni yazdığı bir yazının müsveddelerini bana gönderip düşüncemi sordu. Okutalım da sizler de düşüncelerinizi söyleyiniz." Yazı şifre kâtibine okutturulur. Bittikten sonra paşa Akif'e "Nasıl buldunuz?" diye sorar. Mehmet Akif, "Çok yinelenmiş sözler, önemli bir şey değil." Paşa bu kez de İbnül Emin'e döner. "Siz ne dersiniz?" İbnül Emin, paşanın sararıp morarmasından yazının onun kaleminden çıktığını çakmıştır. Üstelik yazıyı da beğenmiştir. Karşılığı şu olur: "Ne diyebilirim? Eleştirip değerlendiremeyeceğim yüce düşünceler bunlar." Bu sözlerden Mehmet Akif de yazıyı yazanın kim olduğunu anlamıştır. O da durumu kurtarmak için bir iki söz mırıldanır. Paşa ozanları, sanatçıları da çokça sever. Sık sık onları evinde toplar. Naci Sadullah'ın anlattığına göre paşa, Neyzen Tevfik'in neyine, şiirine, nüktelerine de tutkundur. Onu da sık sık konağına çağırır, büyük ağırlık gösterir. Kendi sofrasında fena halde sarhoş olup sızdığı bir gecenin sabahında ise Neyzen'den bir daha içki içmeyeceği üzerine kesin söz ister. Neyzen hıkmık ederse de paşayı çokça sevdiğinden bir daha rakının damlasını ağzına koymayacağına söz verir. Yine ozanların, bilginlerin toplandığı bir gün paşa Neyzen'i de çağırır. Bakar ki Neyzen'in ayakta duracak hali yok. "Hani söz vermiştin, hani ağzına damlasını koymayacaktın?" "Vallahi billahi ağzıma bir damla içki koymuş değilim." "İnanmam. Şöyle yakın gel de bir hoh de bakalım." Neyzen iyice sokulur. Paşanın burnuna olanca soluğunu boşaltan bir hoh fırlatır. Hayret, Neyzen'in ağzı gerçekten içki kokmuyordur. Paşa şaşkın. "Bu nasıl iş Neyzen?" "Sen kokusunu alıp da anlamayasın diye içkiyi alttan tenkiye ettirdim. İnsan biraz dişini sıkıp da aldığını çıkarmazsa, işte böyle tıpkı yukarıdan içmişçesine mest oluyor paşam." Sait Paşa'nın büyük oğlu Prens Halim de hep Yeniköy'deki yalıda kalır. Babasının 1921 yılındaki ölümünden sonra Prens bir gün orada İbnül Emin'e şunları söyleyecektir: "Merhum Türkçeyi kusursuz yazmakla birlikte Fransızcayı da herkesten iyi yazardı. Yazılarını da hep Fransızca olarak kaleme alırdı." Sadrazamlığı sırasında şifre kalemi müdürlüğüne getirilen Mehmet Rauf Bey de onları Türkçe'ye çevirirdi. Dipnot: bu Eylül yazarı Mehmet Rauf değil, çevirmen ve ozan Mehmet Rauf'tur. 1882-1918. Ama Fransızcadaki ince düşünceler Türkçesinde görünmezdi. İbnül Emin bu açıklama üzerine şu karşılığı verir: "Keşke kaleminden çıktığı gibi Fransızca olarak yayınlansaydı." Prens Halim, musikinin gizlerini bilen, tanbur, kemençe, violonsel çalan biridir. Bu kez de şöyle der: "Osmanlı Devleti'nin sadrazamı olan bir kişinin ana dili Türkçeyi bırakıp Fransızca yapıt yayınlamasını ulusal onuru bakımından hiç uygun bulmazdı." 19. yüzyılın yalıları içinde Kanlıca'da Supi Paşazade Sami Bey'in, Kuzguncuk'ta Fethi Paşa'nın, Kandilli'de Abut Efendi'nin, İsmail Paşa'nın, Kıbrıs'ta Mehmet Paşa'nın, Kont Ostrorog'un, Bebek'te Valide Paşa'nın, Anadolu Hisarı'nda Zarif Mustafa Paşa'nın, Amcazade Hüseyin Paşa'nın, yine Kanlıca'da Saffet Paşa'nın, Çubuklu'da eski müze müdürü Halil Ethem Bey'in yalıları dikkati çeker. Geçen yüzyılın ikinci yarısında bütün boğaz halkı deniz üstünde yaşar. Hele 1876 yılının sonbaharı, yeni özgürlüğün doğurduğu sevinç bunları fazla Necip anlatıyor, boğaz cümbüşlerine eşsiz bir coşkunluk verir. Ay ışığında boğaza dökülen yüzlerce sandal tatlı ahenklerle dolaşır, büyük yalılar ve saraylarda kurulmuş saz alemleri önünde toplanır. Ama bu saz alemlerine katılmaz. Yalnız bunların yalılarından kalkan saz takımlarıyla donatılmış kayıklar. Boğaz'da özellikle de Yeniköy, Bebek ve Çubuklu Küçük Su arasında gidip gelen öteki kayıklara musiki şölenleri çekerler. Pierre Loti'de 1887 yılında İstanbul'a ilk geldiği vakit Boğaz'ın güzelliğine vurulmuştur. Ama o yıl daha çok tepe başında kaldı, Hotel d'Angleterre'den, sonradan Alp Oteli, seyrettiği Haliç'le ilgilenecek ve İstanbul'u Eyüp tepelerinden izlemeyi yeğleyecektir. Onun daha başka güzelliklere açılmak istememesinin bir nedeni de belki o yıl Azade ile çokça ilgilenmesidir. Ne var, 1903 yılında Votor zırhlısı komutanı olarak İstanbul'a gelip de 14 ay gibi uzun bir süre kaldığı vakit gemisini kimi zaman Beykoz, kimi zaman da Tarabya koyunda yatırır ve zırhlının o güzelim kayığıyla, ipek gömlekli beyaz giysili iki deniz eri çeker kayığı, boğaz gezintilerine katılır. Hele cuma ya da pazar günleri kendinden 25 yaş küçük olan Votor zırhlısı subaylarından Claude Ferrari'yi de yanına alarak Göksu'ya değin iner. Sonra yine Beykoz ya da Tarabya'ya döner. Şu var ki o yıl Boğaz eski eğlencelerinin büyük bir bölüğünü yitirmiştir. Ama isterseniz bunu bize şair Leyla Hanım anlatsın. Çünkü o ay ışığı gezintileri üzerine daha ayrıntılı bilgiler de verecektir. Boğaz içinin mehtap safalarını görenler o sulara, o kıyılara içleri sızlamadan bakamazlar artık. Bebekle Emirgan arası dile gelse de söylese. Hava kararınca kayıklar yalılardan ayrılırlardı. Doğunun en usta, en büyük musiki üstadları ay ışığı altında pırıl pırıl harelenen suların üstünde birbirleriyle yarışa çıkmış gibi coşarlardı. Yüzler ve yüzlerce kayık sanki birbirine girerdi ve kıyılar baygın seslerle inlerdi. Bu sesler hala kulaklarımdadır. Gördüğüm gün ruhini ey mehlika, öteden bir başka ses gelirdi. Ey sabah esme nigarım uykuda. Birbirinden güzel feracelere, birbirinden ince yaşmaklara bürünmüş tazeler, baştan başa şiir olan bu dünyada kendilerinden geçerlerdi. Hele o çağın ünlü okuyucusu Nedim Bey'in sesi duyulunca, bütün boğaz sanki birdenbire susar, sade onun sesi işitilirdi. Tertemiz bir alemdi bu. Kimi zaman kendini bilmezler, sarhoşlar, çapkınlar da karışmaz değildi aramıza. Ama bunlar yine kendiliklerinden yavaş yavaş sıyrılır giderlerdi. Bunca yıl boğazda gezdim, ne bir terbiyesizlik, laf atma gördüm, ne de neşemizi kaçıran bir tabanca sesine, bir bıçak patırtısına tanık oldum. Bu dolunay alemlerinin bir zamanlar belli başlı kahramanı Müşir Fuat Paşa'ydı. O kayıkları sandalları az bulur, mavnalara piyanolar koyar, eksiksiz saz takımları çıkarırdı. Komşumuz Sait Halim Paşalar da ondan aşağı kalmazlardı. Dipnot, Fazlı Necip'in devlet büyükleri saz alemlerine katılmaz demesine karşın, Abdülhak Şinasi Hisar'da Boğaziçi Yalıları adlı kitabında Sait Halim Paşa'nın bu kayık gezintilerine sık sık çıktığını yazar. Paşa renkli redingotunun yakasına bir orkide de takar. Som yaldızı kakma dallar işlenmiş maun üç çifte kayığının dümenini de kendi kullanırmış. Hem bu dümeni öyle biçimli tutarmış ki çirkinliği göze çarpmaz, sadece zarifliği görünürmüş. Ama paşa o vakitler daha sadrazam olmamıştır. Hamdi Paşalar da öyle. Bütün geceyi sularda geçirirdik. Kalender, küçük su ve ortalık ağarırken içimizde bir damla uyku özlemi, yorgunluk duymadan gecenin bitişine üzülerek yalılarımıza dönerdik. Mehtap safaları Sultanahmet çağına dek sürdü. Bu çağın ilk zamanlarında yine vardı. Yalnız çok iyi hatırlarım, Hidiv İsmail Paşa'nın yalısından bir gece boğazda o güne kadar eşini duymadığımız bir name çağlayanı sezmiştik. Bütün kayıklar süzüle süzüle bu yalının önünde toplandı. O kadar ki bir an oldu, boğaz kayıklarla kapanacak gibi geldi bize. Yalının karanlık pencerelerinin ardından ut, rübap ve tef seslerine Arap okuyucuların sesleri karışıyordu. Kıyılar yaleylerle çınlıyordu. Ertesi akşam elimizde olmadan yine o yalının önünde toplandık. Karşı kıyılardan, uzaklardan, bir gece öncesinden daha kalabalık bir akın, soluğu Hidiv İsmail Paşa'nın yalısı önünde almıştı. Çok geçmeden Arap okuyucu ve çalgıcılar yine başladılar. Boğazda bir tapınak havası esiyordu. Sıcak ülkelerden gelen bu sesle bizi ağlatan bir baygınlık vardı. Yazık ki bu ikinci gece ne olduysa oldu, bu eşi görülmemiş musiki şöleni yarıda kaldı. Bir el koyma, bir buyruk dediler. Boğaz içinin mehtap safaları son nefesini vermişti. O yıldan sonra deniz üstü cümbüşleri hep sönük geçecek ama yine de bütün bütüne ortadan kalkmayacaktır. 1950 yıllarında da Edip Cansever'le Salah Birsel mehtap safalarının hala sürdüğünü haber alınca onlar da bir deniz gezisine karar vereceklerdir. Gezi için seçilen yer Kadıköy'dür. Vakti de gece yarısından bir saat sonra. Edip'le Salah o gün bir güzel tıraş olmuşlar ve geziden sağ salim çıkamayacaklarını da hesaba katarak Abdülhak Hamit gibi dostlarından öldüklerinde ölülerini yüzü güzel kızların yıkamasını rica etmişlerdir. Bu arada pantolonlarına da sinek kaydı ütü çekerler. Salah o balıkçı kazağını giymeyi, beyaz kolalı gömleğinin yakasını dışarı çıkarmayı da unutmaz ve gezinin başlayacağı Kadıköy'e geçmek üzere bindiği vapurda kimilerinin kendisini papaz sanmasına çanak tutar. Vakit doldurmak için iki ahbap çavuş Edip'in Göztepe'deki evine gitmişler, orada gece yarısına kadar poker ve içkiyle kafalarını iyice yıkamışlardır. Gezi son vapurun Kadıköy iskelelerinden kaçırılmasına göre raya konduğu için iki ahbap Göztepe'den dolmuşla Kadıköy'e gelirlerken bu gidişle vapuru kaçırmalarına olanak olmadığını anlamışlar ve Selami Çeşme'de dolmuştan inerek yollarını yaya olarak sürdürmüşlerdir. İskeleye geldikleri vakitte saat tam 1:05 geçmektedir. Artık karşıya taşınmak için başka bir vapur olmadığına göre bizimkiler de iskelenin sağındaki kayıkçılardan biriyle kendilerini Karaköy'e atması için pazarlığa girişirler. Kayıkçı pazarlıkta hiçbir güçlük göstermez. Üstelik Karaköy'e bir an önce varabilmek için kayığın yelkenini açmayı da kabul eder. Doğrusu bu deniz gezisi Boğaz'ın ay ışığındaki eğlencelerinden hiç mi hiç değişik değildir. Yalnız ay ışığı yoktur, denizde dalgalı mı dalgalıdır. Yoldan iki ahbap çavuş eski saz alemlerini yaşatmak için hafiften bir şarkı tuttururlarsa da bunu ne kayıkçı ne de kendileri işitir. Ama Salah'ın da Edip'in de keyfi yerindedir. Bir ara kayıkçıya yelkeni açması için de asılırlar. Kayıkçı yelkeni açmak için ilkin direği yerine oturtmalıdır. Ama bunun için de kürekleri elinden bırakması gerekmektedir ki kayıkçı artık havada adam akıllı patladığından buna hiçbir biçimde yanaşmak istemez. Gelin görün ki bizimkiler pazarlıkta yelken açılacağının bulunduğu üzerinde direnirler. Kayıkçı aman der olmaz, zaman der olmaz. Sonunda o da arkadaşlarına güzel kızlar hazır etmeleri haberini salarak direği doğrultmak için davranır. Ama kayıkçının kıpırdamasıyla kayık öyle bir tango çevirir ki Salah da Edip de pazarlığı bir yana itmek gereğini anlarlar. Sarayburnu önlerinde kayık bu kez Foxtrot'a geçer. Şimdi de suların akıntısı peşrev atmaya başlamıştır. Ne var kayıkçının da pili dolu mu doludur. Faş, faş, faş. Uzun boylu kürek salladıktan sonra bizimkileri de kendisini de akıntıdan kurtarır. Edip'le Salah köprünün Karaköy yanına yanaştıkları vakit durumdan çok memnundurlar. İyisinden bir deniz safası yaptıklarına inanırlar. Ama evlerine gidip de bir güzel uyku çektikten sonra ertesi günde o geceyi yeniden düşünecekler ve besmele görmüş şeytan gibi tir tir titreyeceklerdir. Nedir bu deniz üstü saz alemleri bir yana Boğaz'ın safası eksilmeden sürüp gider. Kanlıca, Çengelköy, Kandilli, Küçüksu, Bebek, Kireçburnu, Yeni Mahalle yine Er Horoz'dan başlayarak umur gösterir. Kanlıca iskelesi yanındaki kahvede Yahya Kemal'le arkadaşlarına şeker şerbet olmuş yerlerden biridir. Buraya Asaf Halet Çelebi de sık sık gelir. 1948 yılında bir akşam Behçet, Naim, Oktay, Salah da orada mercan mavi çiğni fincanlarla kahveler içip hoşça vakitler doldurduktan sonra yandan Anadolu Hisarı'na yürümüşlerdir. Niyetleri oradan 22.45 vapuruna binip köprüye varmaktır. 22.45 vapuru Boğaz'ın en minik taşıtlarından biridir. Arkaya oturduğunuz vakit sulara değmek için elinizi kurulduğunuz yerden denize uzatmanız yeter. Bizimkiler de bunu yapacak, yakamozları avuçlarının içine alacaklardır. Tersliğe bakın ki Anadolu Hisarı'na geldikleri vakit vapurun çoktan kalkmış olduğunu görürler. Oysa Anadolu yakasının son vapurudur bu. O saatlerde oradan otobüs, motobüs gibi şeyler de geçmediği için dört ahbap yaya olarak Üsküdar'a yollanmak ve oradan araba vapuruyla Kabataş'a geçmekten başka bir çıkar yol bulamazlar. Ver elini Küçüksu, ver elini Çengelköy, ver elini Beylerbeyi. Bizimkiler Üsküdar'a gelirler ama ne gelirler. Hiçbirinde ayakta duracak hal kalmamıştır. Yine de içlerinden biri saatine bakar, dünya maraton rekorunun kırıldığını haber verir. Böyle bir rekor denemesine Boğaz'ın Anadolu kıyısında bir gün Ruşen Eşref Ünaydın'la bir arkadaşı da kalkışmışlardır. Ne var onlar bu işi ters yönde yapmışlar, Beylerbeyi'nden Paşabahçe'ye yürümüşlerdir. Üstelik bunu yapmak için 40 yıl öncesine 1908 yılına dönmüşlerdir. O zamanlar Galatasaray Lisesi Beylerbeyi'ndedir. 22 Şubat 1907 günü Beyoğlu'ndaki Galatasaray Sultanesi'nde yangın çıkıp da okul büyük ölçüde dokunca görünce yeni bina yapılıncaya değin Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesine barakalar yapılarak Galatasaray Lisesi buraya taşınmıştır. Sarayın bendegan daireleri de yatakhane olmuştur. Ruşen Eşref orada yatılı öğrencidir. Yatakhanenin kışın rutubetten, baharları da her zaman değil, akrepten yakasını kurtaramadığını bilir. Bir gün bir haber duyulmuştur. Abdülhak Hamit Londra'dan gelmiş, Paşabahçe'de Pirizadelerin yalısında kalmaktadır. Ruşen Eşref'le arkadaşının içinde Hamit'i görmek, onunla tanışmak isteği uyanır. İki arkadaş Mayıs'ın 6. günü de Hıdrellez'de bu isteklerini yerine getirmeye karar verirler. Bundan ötesini bırakalım da yine Ruşen Eşref anlatsın. Çünkü o da anlattıktan sonra biz yine tası tarağı toplayıp Beyoğlu'na çıkacağız. Nihayet bir arkadaşımla birlikte o gün okuldan gizlice çıkmaya karar verdik. Anlaşılırız, yakalanırız korkusundan içeriki kılığımızı değiştirmeyecektik. Görülürüz, tutuluruz korkusundan vapura binmeyecektik. Beylerbeyi'nden Paşabahçe'ye yaya gidecektik. Yolu hiç bilmiyorduk. Abdülhak Hamit'in akrabası arkadaşımız anlattı. Sapmadan doğru yalıyı bulabilecektik. O sabah o arkadaş ve ben bir sırasını getirip baraka dershanelerimizin arkasındaki yüksek duvardan atladık. Nakkaş mezarlığının üstündeki tepeden Beylerbeyi Sarayı'nın öte tarafına açtık. İstavroz meydanının büyük ağaçları altından saklana saklana geçerek Paşabahçe'nin yolunu tuttuk. Hep yalı bahçelerinin duvarları arasında dar bir sokaktan gitmekte idiysek de ikide bir güzelliği ve tazeliği bizi şaşırtan manzaralarla alın alına geliyorduk. Bir yanımızdaki yüksek tepelerin üstü de, öbür yanımızdaki yüksek duvarların ötesi de bize o güzelliklerin tadını ilk açan bilmecelerdi. Onun için neşemizi ve coşkumuzu boyuna canlı tutuyorlardı. Hele ara sıra o yüksek duvarların gövdesindeki kapılardan biri açıldı mı, imrendirici bir düzgün bahçe bize akıldan geçebilecek bütün refahları, mutlulukları içlerinde toplamış birer masal sarayı gibi gelen yalı parçalarını yeşil ve durgun bir serinlik ötesinde bir an gösterip kapanıyordu. Kiminin açık kapısında siyah redingotlu incecik bir harem ağası, kiminde sırtı fes rengi cepkenli, beli tabancalı, bacakları poturlu kapıcılar ya da korucular. Bu yalılarda Hıdrellez'i belirtir hiçbir olağanüstülük görülmüyordu. Her biri kendi dünyasında sessiz ve sırtları dönük binalardı. Değil bunlarda ikide bir içlerinden geçtiğimiz o kendiliklerine özgü sevimlilikleri olan ve kıyılarında sandallar bekleşen köylerde de Hıdrellez canlılığı sezilmiyordu. Dahası ağaçların altında dinlendiğimiz küçük su çimenliğinde bile ne araba ne kuzu yiyen insan öbekleri vardı. Artık yollar büsbütün tenhalaştı, yalılar seyreldi, bahçeler korulaştı. Genç bir meltemle ferahlanan güneşli rıhtım kenarlarını açtık. O zaman bir boğaz içinin içinden yürüyorduk, bir boğaz içinin de karşısından geçiyorduk. Öğle vakti Paşabahçe'ye vardık. Yorgunluğumuz, ya şimdi Abdülhak Hamit bizi görmek isterse huzuruna nasıl çıkacağız? Biz kimiz, o kim? Ya bir de bizimle konuşursa hangi bilgimizle ona cevap vereceğiz düşüncelerinin ruhumuza doldurduğu peşin utangaçlıkla artıyordu. Onun karşıdan geçtiğini şöyle bir görmek bile bize yeterdi. Hem öylesi daha iyi olurdu. Rıhtımının kenarı budanmış ve bir çit gibi düzgünleştirilmiş sıra çınarlarla süslü yolun kıyısındaki geniş ahşap yalının bahçe parmaklığına bu duygularla yaklaştık. Arkadaşım biraz duraladıktan sonra içeri girdi. O sırada bizi gören ev sahibi arkadaş da bize doğru geldi. ''Vah vah, geç kaldınız, şimdi sizden biraz önceki vapurla şehre indi.'' dedi. Nasıl bozgun bir hale geldiğimizi anlamak güç değildir. Hatırlıyorum ve hala da kendimize gülüyorum ki biz o gün neleri göze alarak gelip Makber şairini bir an olsun göreceğimizi umarken ancak pirizadelerin Sultaniye çayırındaki küheylanlarını seyretmiştik. Ruhlarımız da bacaklarımız gibi ağrılı bir bezginlikle geri döndük. Abdülhak Hamid'i görmek uğruna şimdi artık kim bilir ne türlü ceza göreceğimizi düşünmek sesimizi bile kesmişti. 21. ayrımın sonu. Sayfa 308.